Ayrım 25.
Sıfır kan grubu Avrupalıların anca %40'ında bulunurken Basklarda %60'a çıkıyor. Eski Aldunlar arasında ise B grubu kan gören olmamış. Buradan da belli ki bunlar apayrı bir ırk. Daha önce yaşamış başka bir tür insanların soyundan geliyorlar. Bak, seni uyanıyorum Niko. Bu konuşmalar hiç hoşlanmadığım bir mecraya doğru gidiyor. Ayrıca bir de kafatası biçim meselesi var. Baskların yuvarlak kafası daha sonra gelen Kromanyon insanlardan çok daha önce yaşamış olan Neandertal adama benziyor. Biliyoruz ki dünyanın üstün insanları aslında Kromanyon soyundan gelir. Niko, vaftizci Yafya'nın ıslak gavgavları adına yemin ederim ki sonunda beni kızdırmayı başaracaksın. Baskların öteki insanlardan aptal olduğunu söylemiyorum ki. Ne de olsa İspanyol efendilerinin ayakları dibinde epey şey öğrendiler ve ah yo, asıl fark fiziksel bence. Gerçi gösterişli parlak bir kuvvete ve cesarete sahipler. Vurkaç cinsinden işlerde yararlı olacak türden kuvvet ve cesarete. Ama kuvvetlerini devam ettirmek gerekince, işler tahammül noktasına dayanınca, şu teli biraz bollaştırın. Aslında onları suçlamıyorum. İnsan neyse odur. Doğanın bir oyunu. Geçen zamanın içinde yer almış bir buruşukluk. Bu düşük yetenekli insanların dağlık ülkelerinde hayatta kalmalarını sağlamış nasılsa. Neden sağlamış? Açık konuşmaktan kaçmayalım. Bu yerde oturmayı başka hangi ulus ister ki? Yukarıya geliyorum Niko. Güneşin son defa tadını çıkarmaya bak. Ömrünün en son gününü yaşıyorsun. Palavra sıkma bana. O çifte kayalardan ben bile olsam zorluk çekerdim. Ki benim hem iki kolum da sağlam hem de Neandertal olmak gibi bir kusurum yok. Lukago cevap vermedi. Kulaklıktan gene soluması duyulmaya başlamıştı. Koluna bir taş değdikçe genizden gelen bir homurtu işitiliyordu. Pedaldaki genç teli önce 20 sonra 30 santim yukarı çekti. Gözleri telde, kulakları aşağıdan gelen acı dolu soluklardaydı. İkinci genç telin fazla ucunu eliyle tutuyordu. Gereksiz bir yardım duygusu. Her kulaklıkları başından çıkardı, mağaranın ağzına gidip oturdu. Artık yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bena'ya bir şey olursa bunu kulaklarıyla duymayı da istemiyordu. Gözlerini indirdi, kendini orta düzey meditasyona getirmeye çalıştı. Böylelikle duygularını uyutuyordu. Vinç'te çalışan gencin çığlığını duyuncaya kadar meditasyondan çıkmadı. Teldeki işaret 40 metreyi gösteriyordu. Artık Lekago'yu kendileri yukarı çekebilirlerdi. Hel mağaranın ağzındaki dar oyukta durdu. Lekago'dan gelen sesleri duyabiliyordu. Vücudunun baca duvarına sürtünmesini. İki genç onu canı acımasın diye santim santim çekerek yukarıya getirdiler. Güneş ışığı bacanın ancak 2 metre derinliğine kadar girebiliyordu. Bu nedenle göze görünmesiyle tutulacak yüksekliğe varması arasında yalnızca birkaç saniye geçti. Lukago artık kayışlara asılı durumda kendinden geçmiş kül rengi yüzüyle açıkta sallanıp duruyordu. Kendine geldiğinde çoban kulübesindeki kerevetin üstünde yatmaktaydı. Kolunu bir bez parçasıyla askıya almışlardı. Gençler çalı çırpıyla kulübede ateş yakarken her yatağın kenarına oturmuş arkadaşının hırpalanmış yüzüne, çökük gözlerine, kızıl sakalının altında hala gri görünen yüzüne bakmaktaydı. "Biraz şarap ister misin?" dedi Hel. "Papa bakire mi?" Lökago'nun sesi zayıf ve titrekti. "Tulumdan sen sık ağzıma Niko." Tek kollu bir insanın yapamayacağı iki şey vardır. Bunlardan biri de tulumdan şarap içmektir. Keçi derisinden yapılmış tulumdan şarap içmek, elle ağzın kusursuz biçimde koordine edilmesini gerektirdiğinden Nikolay bir başkasına şarap içirmekte güçlük çekiyordu. Nitekim birazını da Bena'nın sakalına döktü. Lukago öksürdü, boğulur gibi oldu. "Dünyanın en kötü hasta bakıcısı sensin Niko," dedi. Hel gülümsedi alçak sesle. "Tek kollu insanın yapamayacağı öteki şey nedir?" diye sordu. "Sana söyleyemem Niko. Böyle şeyler için henüz çok gençsin. Aslında Nikolay Lukago'dan daha büyüktü ama en azından bir 15 yaş daha küçük gösteriyordu. Gece oldu Bena dedi. Seni vadiye sabahleyin indiririz. Kolunu yerine oturtmak için bir veteriner bulurum sana. Doktorlar yalnızca homo sapiensleri tedavi eder. Lukago birden hatırladı. Umarım yeryüzüne çıktığımda fazla canını yakmamışımdır dedi. Ama kaşınmıştım buna. Ne derler bilirsin. Nola noorten bayitucu, hala noortoko çareçu. Bana attığın dayakla öleceğimi sanmıyorum. İyileşirim herhalde. İyi diye sırıttı Lukago. Çok safsın dostum. Bu çocuksu planı anlamayacak mıyım sandın? Beni kızdırınca öfkenin verdiği güçle yukarı tırmanacağımı mı sandın? Olmadı işte değil mi? Olmadı. Basklar bana göre fazla kurnaz. Saint-Pierre hariç. O herkese göre fazla kurnaz. Zaten Saint-Pierre de aslında Basktı. Bunu çoğu kişi bilmez. Şimdi söyle bakalım. Mağaramız nasıl bir yer? Daha inmedim. İnmedin mi? Allah Jainkoa. Ama ben de dibe inmemiştim. Henüz mağara bizim sayılmaz. Ya bu arada eşek İspanyolun biri deliğin ağzından içeri düşer de mağarayı sahiplenirse? Peki, şafak sökünce inerim. İyi. Şimdi bana biraz daha şarap ver. Hem bu sefer elini sıkı tut. Kar üstüne çişiyle adını yazmaya çalışan çocuk gibi oynatma. Ertesi sabah Heltel'den aşağıya indi. Bütün yol temizdi artık. Çağlayan'ın içinden geçip bacanın mağaraya açıldığı yere geldi. Yukarıda delikanlılar kıskaçları takmışlardı. Her dönen telin ucunda havada sallanırken müthiş bir buluş yapmış olduklarını ilk defa anlıyordu. Mağara öylesine genişti ki miğferindeki ışık duvarlara ulaşamıyordu bile. Kısa zamanda ayakları dipteki yığının üstüne bastı. Kayışları kayıp düşmesin diye oradaki bir kayaya doladı. Ayağının altındaki oynak taşlara dikkat ederek yavaşça mağaranın tabanına indi. Taban koninin tepesinden 200 metre aşağıdaydı. Magnezyum lambasını yaktı ve kolunu kaldırıp başının arkasında tuttu. Işık gözlerini kamaştırmasın diye. Çok genişti mağara. Bir katedralin içinden bile genişti. Her yöne giden dehlizler göze çarpıyordu. Ama aşağıdaki sualtı nehrinin akış yönü Fransa'ya doğruydu. Demek keşfe geldiklerinde o yöne doğru yürümeleri gerekiyordu. Helin içi mağaracılara özgü doğal merakla dolup taşıyordu ama gene de yanında Lukago olmadığı için daha kapsamlı bir keşfe girişmeye gönlü el vermedi. Haksızlık olurdu. Tekrar yığıntı koniye tırmanıp teli çözdü. 40 dakika sonra mağaranın ağzından sisli sabah ışığına çıktı. Bir süre dinlendikten sonra gençlere yardım edip vinçlerin alüminyum tüplerini söktüler. Mağaranın ağzına doğru birkaç kaya yuvarlayıp girişi buraya rastlantı eseri olarak gelebileceklerin gözünden sakladılar. Aynı zamanda yanlışlıkla içeriye düşebilecek koyunları da korumuş oluyorlardı böylelikle. Vinç çevresinin ve kablo sürtünmelerinin izleri üstüne çakıllar attılar. Bu saklama işinin kış gelince kendiliğinden en iyi şekilde yapılacağını aslında onlar da biliyorlardı. Çoban kulübesine döndüklerinde Hel, Lukago'ya raporunu verdi. Lukago, zonklayan kolunun verdiği ıstırabe rağmen bu işe çok heveslenmişti. Çok iyi Nico dedi. Gelecek yaz geri geliriz, dinle. Sen mağaradayken burada biraz düşündüm. Mağaramıza bir isim bulmak zorundayız değil mi? Bu ismi verirken de adil davranmak istiyorum. Gerçi yolu açma sırasında benim gösterdiğim cesaret ve yeteneği yabana atmamak gerek ama ne de olsa oraya ilk inen sen oldun. Bütün bunları dikkate alarak sonunda mağaramız için en uygun adı buldum. Neymiş? Lukago mağarası nasıl? Hel gülümsedi. Allah da biliyor ya, adil bir isim doğrusu dedi. Bütün bunlar bir yıl önce olmuştu. Dağlardaki kar eriyip yok olunca hemen işe koyulup ilk inişlere ve mağaranın bir haritasını çıkarmaya giriştiler. Şimdi artık yeraltı nehri boyunca ilk yürüyüşe geçmeye hazırdılar. Hel bir saat kadar yattığı kayanın üstünde bütün giysileri ve çizmeleriyle uyumayı sürdürdü. Lukago bu süre içinde kendi kendine konuşup yeni gelen ızaradan yudumlar alıp durdu. Bir yudum kendi hesabına, bir yudum da Nico'nun yerine. Sonunda Hel, üstüne yattığı sert kayanın acıtmasını hissedebilecek kadar dinlendi ve kıpırdanmaya başladı. Lukago hemen kendi kendine konuşmasını kesti, arkadaşlarının çizmesinin burnuyla dürttü. Hey Nico, bütün ömrünü uykuyla mı geçireceksin? Uyan da şu yaptığın işe bak. Yarım şişe ızara içmişsin, obur herif. Hel doğrulup ağrıyan eklemlerini gerdi. Hareketsiz yatması mağaranın soğuğunun iliklerine işlemesine neden olmuştu. Hemen ızara şişesine uzandı ama şişeyi boş buldu. Le Cago, öteki yarıyı ben içtim diye itirafta bulundu. Ama sana bir çay yapabilirim. Bena çaydanlıkla cebelleşirken Hel üstündeki paraşütçü tulumuna benzer giysiyi çıkardı. Yaka ve kol ağızları içeriye su girmesin diye özel olarak sıkı lastikle kapanmıştı bu giysinin. Sonra üst üste giydiği 4 ince kaza birer birer sıyırdı. 4 kazağın üstüne giyilmesi soğuğa karşı etkili oluyordu. En içte gevşek dokulu jersey bir gömlek vardı. Onu da çıkarıp 3 nemli kazağı tekrar giydi. İyi bas gününden yapılan bu kazaklar ıslakken bile ısıtabiliyordu insanı. Hel bütün bunları kendi icat ettiği bir lambanın ışığında yapıyordu. 10 wattlık bir ampulü her yanı bal mumuyla sıvanmış basit bir otoaküsüne bağlanmıştı. Basit bir aletti ama çevredeki karanlığın insanın asabını bozmasını önlemeye yetiyordu. Dolu bir akü ampulün 4 gün 4 gece sönmeden yanmasına yetiyordu. Gerekirse artık çifte kayaları ve dar boğazı genişlettiklerine göre doldurulmak üzere yukarıda gönderebilirlerdi. Yukarıda gençler telefon aküsünü dolu tutmak için hazır bulundurdukları pedallı manyetodan bunu da doldururlardı nasılsa. Hel çizmelerini ayağından çekerken saat kaç diye sordu. Le Cago elinde bir fincan açık çayla yaklaşıyordu. Söyleyemem dedi. Neden? Çünkü bileğimi çevirirsem çayın yere dökülür aptal. Al işte iç çayını. Le Cago parmakları yandığı için ellerini havada sallıyordu. Şimdi bakabilirim saatime. Le Cago mağarasının tabanında ve belki dünyanın başka bazı yerlerinde şu anda saat 6.37'dir. Belki birkaç dakika şaşma payı tanısan iyi olur. İyi. Hel de Le Cago'nun her zaman çay yerine haşladığı tisanın tadından hafifçe ürperdi. Bu durumda geziye başlamadan önce dinlenmek ve yemek yemek için 5-6 saatimiz var demektir. Her şey hazır mı? Şeytan melekten nefret eder mi? Brunton pusulasını denedin mi? Bebeklerin kakası sarı mıdır? Kayalarda demir karışımı olmadığından emin misin? Musa orman yangını çıkardı mı? Floresan da ambalajlı mı? Franco eşeğin biri mi? İyi öyleyse. Şimdi ben uyku tulumuna girip uyuyabilirim. Nasıl uyuyabilirsin? Hele böyle büyük bir günde bu deliğe tam 4 kere indik. Ölçü aldık, harita çıkardık, işaret koyduk. Ve her seferinde de nehrin mecrasını izleme isteğimizi büyük çabalarla gelmedik. Çünkü en büyük serüveni en sona saklamak istiyorduk. Şimdi ise vakit geldi. Nasıl uyuyabilirsin Nico? Nico, inanamıyorum. Le Cago omuz silkip için çekti. Bu doğulları anlamak mümkün değil diye söylendi. Yanlarında 10 kilo kadar floresan boya taşımak zorundaydılar. Nehrin suyunu izleyemeyecekleri noktaya gelince bunu suya boşaltacaklardı. Yol kapanır ya da su yer altına dalarsa bu suyun sonunda Holçerte ırmağına açılacağını hesaplamışlardı. Kışın Le Cago İspanya'da vatanseverlik serüvenlerine atılırken Hel oralara keşifler yapmış, ırmağın kayalara doğru 200 metrelik girinti yaptığı yerleri gezmişti. Oralarda bir sürü yeraltı suyu ırmağa boşalıyordu. Ama bu sulardan yalnızca birinin hızı ve büyüklüğü bu mağaranın suyuna benziyordu. Bastı 2 genç 2 saat sonra nehrin o yöresine kamp kuracaklar, nöbetleşe suyun rengini izleyeceklerdi. Suda floresanın ilk izini gördükleri anda zamanı not edeceklerdi. Tabii saatleri Hel ve Le Cago'nunkiyle ayarlıydı. Boyanın dökülmesinden ırmakta görülmesine kadar geçen süreyi böylelikle ölçtükten sonra Hel ile Le Cago bir karara varacaklardı. Süre kısaysa dalgıç giysileriyle kendilerini suya bırakıp bir deney yapmak mümkün olabilirdi. O zaman mağarayı avuçların içine almış bir ucundan girip ötekinden çıkmış olacaklar demekti. 5 saatlik derin bir uykudan sonra Hel gene her zamanki gibi birden ve tümüyle dinlenmiş olarak uyandı ve hemen ayıldı. Henüz tek kasını oynatmış olmadığı gibi gözlerini de açmış değildi. Gelişmiş yakınlık algılaması onu derhal uyardı. Çevrede yalnızca bir kişi vardı. Onun da titreşimleri bulanık, inceydi. Yani bu insan ya hayal kuruyor, ya düşünüyor, ya da uyuyordu. Tam o sırada Lekago'nun o koca sesiyle horladığını duydu. Lekago giyinik olarak uyku tulumunun içine girmişti. Akünün ışığında yalnızca uzun, karışık saçlarıyla pas rengi ve kır karışımı sakal görünüyordu. Her ayağa kalkıp küçük ocağın mavi alevini yaktı. Su kaynayınca çantalarda çayı aradı. Çayı o kadar uzun süre demlerdi ki sonunda içinde kahveden fazla kafein varmış gibi olurdu. Vücudunu fiziksel faaliyetlere adamış bir kişi olan Lekago uyudu mu da derin uyurdu. Hel onun kolunu uyku tulumundan çekip saatine baktığında ruhu bile duymadı. Artık yola çıkmaları gerekiyordu. Hel Bena'nın uyku tulumuna yan taraftan hafif bir tekme attı. Cevap olarak yalnızca bir homurtuyla mırıltılı bir küfür geldi. Hel bir daha tekmeledi. Lekago yan dönüp dizlerini karnına çekti. Kendisine eziyet eden bu adamın duman olup uçacağını umar hali vardı. Kaynayan su balonlar çıkarmaya başlayınca Hel arkadaşına üçüncü ve daha güçlü bir tekme savurdu. Bu sefer aldığı titreşimler değişikti. Uyanmıştı Lekago. Hiç kıpırdamadan konuştu. Eski bir Bask atasözü vardır. Uyuyan birini tekmeleyen insan sonunda mutlaka ölür. Herkes ölür. Gördün mü işte? Halk felsefemizin derinliğine yeni bir kanıt. Hadi kalk artık. Dur bir dakika. Kafamı toplamama izin ver Tanrı aşkına. Ben bu çayı bitirip yola çıkıyorum. Dönüşte sana mağaranın nasıl olduğunu anlatırım. Pekala öyleyse. Lekago öfkeyle uyku tulumunu tekmeleyip içinden çıktı. Hel'in yanına taşın üstüne oturdu. Çayını elinden almış söyleniyordu. İsa, Meryem, Joseph ve o eşeğin aşkına bu nasıl çay böyle? Dağ çayı. At sidiğine benziyor. Dediğini kabul etmek zorundayım. Ben senin gibi her şeyi tatmış değilim. Hel çayını bitirdi. Sonra iki çantayı eliyle bir tartıp hafif olanını seçti. İp kangalını omzuna taktı. İrili ufaklı çengelleri sırtladı, çantanın yan cebini yokladı ve en son iş olarak da miğferindeki ışığın pilini yeniledi. Bu piller de kendi icadıydı. Gerard Simon pilinin biraz geliştirilmişi. Küçük olmakla birlikte güçlü bir pil. Hel'in en büyük meraklarından biri mağaracılık gereçlerini çizmesini ve atölyesinde kendisini yapmasıydı. Bunların patentini almak ya da satışına girişmek aklının ucundan bile geçmezdi ama zaman zaman mağaracı dostlarına bunlardan armağan ettiği olurdu. Dönüp Lekago'ya baktı. O hala çayı elinde oturuyordu. Hel, beni mağaranın sonunda bulabilirsin dedi. Tanımak kolay olur. Yüzünde zafer ifadesi taşıyan adam benim. Sonra dönüp nehrin kanalı boyunca uzanan koridorda yürümeye başladı. Saint Pierre'in koca gavgavları adına sen köle güdenlerden farksızsın biliyor musun diye bağırdı Lekago. Bir yandan hızla yüklerini omuzluyordu. Senin damarlarında falanş kanı olduğuna bahse girebilirim. Her koridora girdikten hemen sonra durup Lekago'yu bekledi. Bütün bu takılmalar aralarındaki ilişkinin yerleşmiş esprileriydi. Hel aslında kişiliğinin gücü, yakınlık duygusunun avantajları ve ince vücudunun çevikliğiyle ikili ekibin lideriydi. Lekago ise o boğa kuvveti ve dayanıklılığı sayesinde en iyi ikinci adam oluyordu. Daha başlangıçtan beri Lekago'nun gururunu ve kendine saygısını koruyacak bir yöntem tutturmuş gidiyorlardı. Durmadan küfreden, zorbalıklar yapan, yakınan hep Lekago idi. İçindeki ozan ruhu onu fas tafımsı bir soytarı kılığına sokuyordu ama bir farkla. Bu adamın o yılmak bilmez cesareti onu nice atak serüvenlere sürüklemiş, İspanya halkını eziyet eden faşistlere karşı nice gerilla hareketine gülerek öncülük etmesine yol açmıştı. Lekago hele yetişince birlikte koridor boyunca yokuş aşağı yürümeye başladılar. Bastıkları yerler ve çevresindeki duvarlar akan suyun hareketleri sayesinde iyice temizlenmişti. Kayaların bileşimi de iyice belli oluyordu. Yukarılar lüle taşıydı ama suyun içinden aktığı yatak çok eskiden kalma tabakalar halinde bir kayaydı. üstteki lüle taşı tabakasını su aşındırmış, kendine yatağından kurtulmak için yol aramıştı. Anlaşılan biraz asitli olan su zamanla lüle taşın tümüyle yemiş, kendine bir yatak koymuştu. Yanları da durmadan oymakta, kapadığı taşları sürüklemekteydi. Sürüklenen taşlar yanlara çarptıkça daha büyük parçaların kopmasına neden oluyordu. Böylelikle geometrik dizi halindeki gelişme yüzlerce ve binlerce yıldan beri sürüp gidiyordu. İşte bu mağara böyle böyle meydana gelmişti. Bütün işi yapan o sürtünmeler ve eritmelerdi. Büyük kayma ve çökmeler 40 yılda bir yer alan şeylerdi aslında. Çoğuna da bu bölgede epey sık rastlanan depremler neden olurdu. Bir saate aşkın bir süre koridor boyunca yürüdüler. Yolları hafif aşağı doğru yokuştu. Duvarlar ve tavan yavaş yavaş onlara doğru yaklaştı. Sonunda eni ancak 2 metre fakat derinliği en az 10 metre olan suyun yanından eğilerek ilerlemek zorunda kaldılar. Tavan daha da alçaldı. Az sonra çömelerek ilerlemekteydiler. Üstelik sırtlarındaki çantalar da tavana sürtünüyordu. Lukago titreyen bacaklarının ağrısına küfretti. Çömelmiş durumda uzun süre yürümek bacaklar için pek kolay sayılmazdı. Yol daralmaya devam ederken ikisinin de kafasında aynı düşünce vardı. Dile getirmek istemedikleri düşünce. Bu yol böyle darala darala son bulursa bunca hazırlıkla buraya gelmeleri boşuna olacaktı. Belki gerçekten az sonra çevrelerindeki kayalar tokuşacak, su da aradan yer altına doğru kaybolup gidecekti. Tünel hafifçe sola kıvrılmaya başladı. Derken sudan uzanan koca bir kaya üzerinde yürümekte oldukları dar şeridi tıkayıverdi. Hal bu kayanın ilerisini göremiyordu. Sudan yürüyerek geçme olanağı da yoktu. Burası çok derindi. Olmasa bile ileride bir çukurun bulunması olasılığı onu durdurmaya yeterdi zaten. Bu yeraltı sularının içinde yürürken derin çukurlara basıp yok olan mağaracıların öyküleri dilden dile anlatılıp durmaktaydı. Söylendiğine göre adamlar belki 100, belki 200 metre derinliğindeki çukurun içine çekiliyor, döne döne inen suya kapılıp sonunda dipteki dev girdabın içinde parçalanıyorlardı. Aylar sonra çevredeki akarsularda giysi ve teçhizatlarının parçaları bulunuyordu. Bunlar kamp ateşi başında anlatılan öykülerdi kuşkusuz. Çoğu yalan ve abartma olmalıydı. Ama tüm halk hikayeleri gibi bunlar da gerçek korkuları ifade ediyordu. Mağaracıların çoğu için böyle suyun içinde yutulup gitmek, kayalardan aşağıya düşmekten, heyelanlar altında kalmaktan ya da depreme yakalanmaktan daha büyük bir korku haline gelmişti.